Ben buradan okuyorum. Edebiyat ve başka şeyler. Hazırlayan ve sunanlar Burcu Şahin, Esin Amamcı, Hasan Turgut, Abdullah Ezik.
Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Hasan Turgut. Bugün konuğumuz Sevgin Özer. Sevgin, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Sevgin'le Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde hazırladığı tezini konuşacağız bugün. Ancak başlamadan kısaca kendisini tanıtayım ben. Sevgin Özer, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık ve Dramaturji Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu. Ardından Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Şemsettin Sami'nin tiyatro oyunları hakkındaki teziyle yüksek lisansını ve edebiyatta performansların izini sürmek, Cumhuriyet dönemi romanında Balo ve Davetler başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Şimdi demin de adını geçirdiğim tezini konuşacağız bugün Sevgin. Tezde 12 romana odaklanarak performansların izini sürüyorsun. Neden bu romanları seçtin ve performans derken genel hatlarıyla aslında neyi kastediyoruz?
Öncelikle çok teşekkür ederim davetin için Hasan. Bu soruları yanıtlamaya kısaca tezin çerçevesinden ve hedeflerinden söz ederek başlayayım. Tezin çıkış noktası Balo ve Davetler'in romanların anlatı yapısındaki işlevlerini sorgulamaktı. Bunu yapmak için elbette çeşitli teorilere, eleştiri yöntemlerine başvurabiliriz. Bu tezin ortaya çıkışına da maceralı bir hikayesi var ama kısaca şöyle diyebilirim. Lisansta almış olduğum tiyatro eğitimi ve tiyatronun yanı sıra performans çalışmalarına duyduğum ilgi beni böyle bir okumaya yönlendirdi. Edebiyat metinlerini performans bağlamında okumak için aslında elimizde hazır bir şablon bulunmuyor. Bununla birlikte de sosyoloji, antropoloji disiplinlerindeki performans teorileri bu tez çalışmasında ele alınan baloların, davetlerin, bunların tasvirlerinin mahiyetini anlamada ve çözümlemede son derece işlevsel. Tabii şimdi performans çok geniş bir üst başlık. Başta tiyatrodan, sosyoloji ve antropoloji gibi disiplinlerde karşımıza çıkan bir terim. Bunun yanında da gündelik hayatta sıkça kullandığımız bir kavram. Dolayısıyla tezde bu müpemlikten kurtulmak için belli bir tanım seçip bu referans noktasına bağlı kalarak ilerlemek gerekiyordu. Benim de tezin her bölümünde referans verdiğim araştırmacı Erwin Goffman. Goffman'ın gündelik yaşamdaki insan davranışlarını ve ilişkilerini göz önünde bulundurarak önerdiği 3 temel kavramsallaştırma. Bunlar performans, etkileşim ve rol. Bir de aslında toplumsal yaşamdaki uzlaşma çabasına yaptığı bir vurgu var. Onlara değinebilirim belki biraz. Şöyle tanımlıyor Goffman performansı, diyor ki belli bir durumda belli bir katılımcının diğer katılımcılardan herhangi birini etkilemeye yönelik tüm etkinlikleri. İkinci kavram etkileşim, aynı ortamda bulunan kişiler arasındaki ilişkilere, bu kişilerin eylemlerinin ya da sözlerinin birbirleri üzerinde bıraktığı etkiye karşılık geliyor. Rol ise performansını sürdürmekte olan bir kişinin işte kültürel kodlarla biçimlendirilmiş, belli durumlara göre yeniden aynı ya da işte farklı kombinasyonlarla sergilenebilecek tüm eylemleri. Bu kavramlardan hareket ederek Goffman diyor ki iş hayatında sosyalleşme ritüellerinde bir araya gelen, sürekli etkileşim içinde olan insanlar onlara duygusal ya da gündelik hayatta somut fayda sağlayacak rollere bürünerek belli performanslar sergiliyorlar. Bu performans tabii sergilerken de insanların içinde bulundukları mekanın, zamanın unsurları, kişilerin görüşleri, görünüşleri, jestleriyle ilgili tüm ayrıntılar bu performansın hem gerçekleşmesini hem de karşı taraftan alımlanmasını etkiliyor. Dolayısıyla Goffman'ın teorisi bu balolara, davetlere katılan insanların protokolün toplumsal baskının sonucu olarak ya da tam tersi kendi seçtikleri hayatı yaşayabilmek, hatta özgürleşebilmek için belli rollere bürünerek davranma eğilimlerini bizim çözümlememize yardımcı oluyor. Balo davet dediğimizde bunları başlı başına birer performans olarak düşünebiliriz. Bir de ayrıca roman kişilerin bu sahnelerdeki davranışları da gündelik hayat performansları olarak değerlendirilebilir. Ben de romanları bu doğrultuda tartışmaya çalıştım. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Her bir performans teorisinin alana katkısı olmakla birlikte bunların sınırlılıkları da var. Dolayısıyla Goffman'ın önerdiği bu temel kavramlardan yararlanmakla birlikte her bir romanın yapısı ve içeriğini davet ettiği başka çalışmalara da başvurmam gerekti. Mesela Judith Butler, Austin, Victor Turner ve Richard Schenker'in performans çalışmalarını referans aldım. Sara Ahmet aslında özellikle performans hakkında çalışmıyor ama onun duygu ve eylemler arasındaki ilişkiye bireysel performansların duygu tarafından teşvik edilebileceğini değinen çalışmaları var. O yüzden onun fikirlerine de kulak verdim. Ve böylece aslında tezde karşılaştırmalı olarak Cumhuriyet döneminde farklı yazarlarca, farklı dönemlerde üretilmiş konuları ve biçimsel özellikleri birbirinden farklı 12 romanın yakın okumasını yapmaya çalıştım. 1920'lerden başlıyorum, 2000'lere kadar geliyorum. Bir hemen romanları aslında saymak istiyorum. Bu romanların nasıl bir araya geldiğini açıklamadan önce. Reşat Nuri Güntekin'in Bir Kadın Düşmanı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara, Peyami Safa'nın Cumba'dan Rumba'ya, Suat Derviş'in İstanbul'un Bir Gecesi, Nahit Sırrı Örik'in Kıskanmak, Halide Edip Adıvar'ın Sonsuz Panayır, Refik Halit Karay'ın Bugünün Saraylısı, Kemal Bilbaşar'ın Başkoğlu Ağlar'ın Düğünü, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Aydaki Kadın, Adalet Ağlu'nun Bir Düğün Gecesi, Leyla Erbil'in Karanlığın Günü ve son olarak Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi. Şimdi senin ikinci sorun, neden bu 12 roman? Aslında neden tüm Cumhuriyet dönemi, çok geniş bir dönem. Süreyi geniş tutmak modernleşmeyi ve baloları, davetleri sadece Cumhuriyet'in kurucu ideolojisiyle ya da performansı çeşitli iktidar odakları tarafından böyle topluma dayatılmış kurallar sonucu olarak düşünmenin biraz daha ötesine geçebilmemizi sağlıyor bence. Ayrıca edebiyat tarihi hakkında argüman üretebilmemize de olanak tanıyor. Ve bu 12 roman modernleşme deneyimini balo ve davetler üzerinden sorunsallaştırdığı için birbirine bağlanıyor. Özellikle tam da bu 12 romanın tezde incelenmek üzere seçilmesinin temel nedeni ise eğlence sahnelerinin bütün bu romanlarda çok kilit konumda yer alması, bir de birden fazla işlev üstlenmesi. Bir şey daha var bu 12 roman seçilirken özellikle aslında dikkat edilen. Her bir romanda söz konusu sahneler aracılığıyla gündelik yaşam performanslarının farklı bir veçesinin görülmesi ve bunların farklı yöntemlerle edebiyat metninin bir unsuru haline getirilmesi söz konusu.
Biraz detaylandıralım buraları istersen. Hani pek çok romandan bahsettin ve bu romanlarda karşımıza çıkan bir takım sahnelerden söz ettin. Biraz burayı açalım. Yani ne tür sahnelerle karşılaşıyoruz ve sen de demin modernleşme hikayesine gönderme yaptın, Türkiye'nin modernleşme anlatısına. Bu sahneler modernleşme ile ilgili, Türkiye'nin modernleşme hikayesiyle ilgili bize neler söylüyor?
Balo ve davetler derken aslında tam olarak ne tür etkinlikleri kastettiğim ve bunların ortak noktalarını biraz açmaya çalışayım ben. Şimdi tabii balo kelimesinin elbette herkes için belli çağrışımları var. Mesela işte bugün balo dediğimizde çok eskilerde kalmış geç Osmanlı, erken Cumhuriyet döneminin bu batılılaşma, modernleşme sürecinin bir parçası olan etkinlikler aklımıza gelebiliyor. Geniş, özenle dekore edilmiş, gösterişli bir salon, orkestra, son modaya göre giyinip süslenmiş, adab-ı muaşerete uygun sosyalleşip dans eden insanlar canlanıyor mesela benim ilk düşündüğümde, zihnimde. 21. yüzyılda, yani bugün balolara gitmek gündelik hayatımızın bir parçası değil ama bir taraftan da toplumsal tarihe baktığımızda balonun yapısına sahip ve tezde davet başlığı altında toplanan etkinliklerin her dönemde var olduğunu görüyoruz. Ulus devlet inşası ile birlikte ortaya çıkan resmi ideolojinin şekillendirdiği Cumhuriyet balolarının temel niteliklerine sahip. Yani ne demek? Eğlence olarak değerlendirilebilecek ama belli bir protokolü olan, adab-ı muaşeretin önemli sayıldığı, yemekli, içkili, müzikli, danslı, kurala tabi olmasa da belli nitelikte kıyafet giymeyi gerektiren, kadınlar ve erkeklerin bir arada sosyalleştiği etkinlikler her zaman var. Otellerin balo salonlarında düzenlenen düğünlerde, nişanlarda, özel bir mekanda ya da evde gerçekleştirilen resmi ya da yarı resmi partilerde bütün bu söz konusu unsurları bulmak mümkün. Bu balolar, düğünler, nişanlar, partiler hem aslında hoşça vakit geçirilen hem de vakit öldürülen etkinlikler olduğu için bunlardan böyle genelde eğlence diye söz edebiliyoruz. Ama bu kelimeyi kullanırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tez için de önemli bir ayrıntı bu. Tezde incelenen 12 romandaki balo ve benzeri sahnelere eğlence demek bir taraftan da ironik. Çünkü bu etkinliklerde amaç işte iyi vakit geçirmek, bir şey kutlamak gibi görünse bile Buralarda küçük istisnalar dışında roman kişilerinin çok mutlu olduklarını ya da serbestçe yaşadıklarını hiç görmüyoruz. Söz konusu sahnelerde eğlenmenin tam tersi ne kadar ciddi bir iş olduğu, öyle ki kimi zaman acı verici hale geldiği gösteriliyor. Mesela erken dönemdeki balolarda resmi ideolojinin aygıtları devrede. Ev partilerinde ya da düğünlerde balodaki politik baskının olmadığını iddia etmek de doğru değil. Çünkü bunların hepsi bir grup insanı bir araya getiriyor, katılımcılarına seyretmek ve seyredilmenin sorumluluğunu yüklüyor. Yani daima ekonomik, politik ya da kişisel çıkar ilişkilerinin, toplumsal yargıların performansları biçimlendirdiğini görüyoruz. Bu durumda bize kültürel modernleşmenin seyri hakkında pek çok ipucu sunuyor. Şimdi kültürel modernleşme derken de aslında toplumsal yaşamda ve bireylerin gündelik hayatlarında karşımıza çıkan her türlü yenilik ve değişimi kastediyorum. Cumhuriyet tarihinin her döneminde balo ve davetlerde, dolayısıyla da tezde incelenen her bir romanda söz konusu performanslar aracılığıyla balo ve benzeri etkinliklerde kültürel modernleşmenin ya sahnelenmesi var, yani ya da yani veya inşa edilmesi karşımıza çıkıyor. Başka bir deyişle de kültürel modernleşmeyle hep bir hesaplaşma var. Dolayısıyla şunu ortaya koymaya çalışıyorum tezde. Balo ve benzeri eğlenceler roman kişilerine sadece bir hayat dersi vermekle kalmaz. Toplumsal yaşama dair kapsamlı ve çeşitli duyguları, düşünceleri harekete geçiren birer deneyim sunar. Bu her zaman mutlu sona kapı aralamıyor ama günlük yaşamdaki performansların değiştirme dönüştürme gücünü de ortaya koyuyor.
Evet ya, bu eğlencelerin aslında ideolojik işlevleri olduğuna dair de bir okuma sunuyorsun anladığım kadarıyla. Şimdi biraz daha açacağız burayı ama önce bir şarkı arası verelim. Ne çalalım bugün?
Şimdi ilk sen sorduğunda bunu bana, tabii konu balo olunca ve davetler olunca şarkı seçeneklerim çoktu. Düşündükçe seçim yapmam zorlaşıyordu. O yüzden ilk aklıma geleni dinleyelim. Kalplere Vur Bir Zımba ya da kısaca Rumba diye bilinen şarkıyı Zeki Müren söylesin. Neden bu şarkı dersen de, tezde incelediğim üçüncü roman Peyami Safa'nın Server Bedi mahlasıyla yayımladığı Cumba'dan Rumba'ya. Romanın başında ana karakter Cemile'yi Karagümrük'te annesi ve ablasıyla yaşadığı eski evlerinde görüyoruz. Rumba dinliyor gramofondan ve göz alıcı böyle şahane kıyafetlerle Beyoğlu'nun seçkin balolarında dans ederek herkesi büyülediğini hayal ediyor. Ve bu hayal sınıf atlama arzusunu da kapsıyor. Dolayısıyla bu şarkı tezin konusu olan davetlerin bireylerin rüyalarını nasıl süslediğine böyle küçük bir gönderme yapıyor.
Evet, dinleyelim.
Süzül ak, baygın baygın yan yan bak. Her gün ayrı canlar yak. Kalplere vur bir zımba. Rumba da rumba rumba. Kalplere vur bir zımba. Rumba da rumba rumba. Al bir salon gelini, koy kalbine elini, sevdim tatlı dilini, kalplere vur bir zımba. Rumba da rumba rumba, kalplere vur bir zımba. Rumba da rumba rumba. İstanbul kızı, yanakları kırmızı, sandım sabah yıldızı, kalplere vur bir zımba. Rumba da rumba rumba, kalplere vur bir zımba. Rumba da rumba rumba.
Rumba. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programı devam ediyor. Bugün konuğumuz Sevgin Özer'le Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde hazırladığı tezini konuşuyoruz. Tezinde balo ve davetlerin performanslar üzerindeki etkisini inceliyor Sevgin. Şimdi biraz ilk bölümde konuştuk. Biraz o konuştuğumuz şeyleri detaylandıralım istiyorum. Bu romanlarda, incelediğin romanlarda balo ve davet sahneleri ne tür işlevleri söz konusu ve bu sahnelerin arka planında ne tür ideolojik, kültürel ve yazarsal tercihler etkili olmuştur sence?
Yine teze referansla söyleyeyim. Şimdi tezdeki iddialardan biri şöyle. 12 romandaki davet sahneleri dönemin toplumsal yapısına dair göstergelere ve toplumsal eleştiriye, bireylerin modern dünyada var olabilmek için gösterdikleri çabaya ve tabii modern bileğin çelişkilerine, hem kültürel modernleşmeyle hem iktidar aygıtlarıyla hesaplaşmaya, kimi zaman açık, kimi zaman dolaylı sosyoekonomik tartışmalara, çatışmalara ve tabii her zaman için bunları bertaraf etme girişimlerine zemin oluşturuyor. Bu sahneler Türkiye'deki kültürel modernleşme sürecini bireylerin hayatla mücadele etme biçimlerini, psikolojilerini, duygularını, tam da bu nedenle hem özel hayatlarında hem kariyerlerinde yaptıkları seçimleri nasıl etkilediğini göstermek için araçsallaştırılmış. Konuları, üslupları, yapıları ve ideolojik perspektifleri birbirinden farklı olsa da bunların her birinde, romanların her birinde kültürel modernleşmenin bir dizi performans aracılığıyla gerçekleştirildiği fikri ortaya çıkıyor. Ve bunları karşılaştırmalı okuyunca bulduğumuz sonuçlardan biri de şu, Cumhuriyet dönemi romanında gündelik hayatın teatralliği ve insanların kamusal yaşamdaki rollerinde başarılı olup olmayacaklarına dair yaşadıkları kaygı tekrar tekrar ele alınan bir mesele. Akrabalık, arkadaşlık ya da mesleki bağlar nedeniyle bu etkinliklerde bir araya gelen insanlar arasındaki etkileşim onları hem bir oyuncuya hem de aynı zamanda seyirciye dönüştürüyor. Ve işte seyretmek ve seyredildiğinin farkında olmak da roman kişilerinin belli toplumsal roller üstlenmelerini, ortamdaki düzenin, hiyerarşinin bozulmaması için uzlaşma çabası nedeniyle duygularını kontrol etmelerine yol açıyor. Ve romanlardaki bu sahnelerden sonra tüm roman kişileri olmasa da en azından bir kişi kendisine, belki aynı zamanda çevresine dair farkındalık geliştiriyor. Büyük bir karar alıyor, harekete geçiyor. Böyle bir şey yapmıyorsa bile geçmiş seçimlerini sorguluyor. Ya da o zamana kadar sürdürdüğü rollerden çıkmaya başlıyor. Ve böylece roman kişilerinin bu değişim dönüşümleri metinlerin olay örgüsünde de kırılmaya neden oluyor. Aslında bunları somutlaştırmak için, yani daha açık bir yanıt verebilmek için soruya bir tane örnek vermeye çalışayım. Suat Derviş'in İstanbul'un Bir Gecesi romanı 1939 yılında tefrika edilmiş. 1938 yılının bir sonbahar gecesinde İstanbul sokaklarında yolları kesişen birkaç saat içinde böyle az ya da çok hayatları değişecek insanların yaşam mücadelesinden bir kesit görüyoruz romanda. Çok zengin bir iş insanı var, Osman Fazıl. Onun köşkünde kızı Saffet'in düğünü gerçekleşiyor. Düğündeki etkileşim sayesinde aydınlanma yaşayan iki karakter var romanda. Bunlar insanların birbirini dinleyerek, birbirlerine yardım ederek ayakta kalabileceği ve hayatta çok para kazanmaktan daha önemli amaçlar olduğunu keşfediyorlar. Romanın merkezindeki düğün bütün bu mesajların şekillenmesinde kilit konumda yer alıyor. Değişim geçiren karakterlerden biri de Ali. Osman Fazıl'ın şirketinde muhasebeci Ali ve onun kızı Saffet'e matematik dersi verdiği için bizzat onun tarafından düğüne davet edilmiş. Ama işte salona girdiğinde kimsenin dikkatini çekmiyor, kendisini değersiz hissediyor. Halbuki patronun kızı, özel ders öğrencisi Saffet tarafından düğüne böyle bizzat davet edilince çok sevinmiş, heyecanlanmış. Gitmiş memur arkadaşlarından ucuz yıpranmış, bedenine uymayan bir smokin bulmuş. Saffet'in içten olduğuna inandığı davetine böyle çok önemli bir konuk olduğunu düşünerek gitmiş. Ama düğünde patronun kendisini tanımıyor. Saffet'in mutluluktan gözü zaten başka bir şey görmüyor ve çok değersiz hissediyor kendini. Kalabalık içinde herhangi biri olmanın acısını duyuyor. Ali'nin bütün bu düşüncelerinin romanda aktarılması ve düğünden çıktığında düşünce ve eylemlerinde eskisinden farklı bir bakış açısını benimsemesi ve ona göre işte davranması romanda onun bu acısını bireysel olmaktan çıkarıp toplumsal bir mesele haline getiriyor.
Şimdi performans açısından bakmak edebiyat tarihine, edebiyat eleştirisi açısından da aslında bir takım imkanlar sunuyor. Sence bu bakış açısı, performans merceğinden bakmak, daha önce bu incelediğin eserlerde farkına varılmamış ne tür endişeleri açığa çıkardı? Son soru da bu olsun.
Teşekkür ederim tekrar. Performansı odağa almak aslında çok yönlü bir okuma ve inceleme pratiği geliştirmeyi sağlıyor. Çünkü performans bağlamında romandaki partileri incelerken bir taraftan romanların üretildiği dönemin toplumsal politik koşullarına, toplumsal cinsiyetle ilgili meselelere mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Mekanların insan davranış üzerindeki etkisi, müzik, dans, yemek, içki, kostüm gibi partilerin olmazsa olmaz unsurlarını, toplumsal yaşamdaki düzen kontrol mekanizmalarını, tüketim kültürünü, gelir eşitsizliğini, bütün bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Diğer taraftan bu tez aslında anlatı bilimsel bir çalışma. Yani metinlerin formları, üslupları, biçim ve içerik arasındaki sıkı ilişki, zaman içerisinde edebiyat metinlerinde gözlemlediğimiz biçimsel değişimler, yeni eğilimler, bütün bunları takip edebiliyoruz. Kısacası performans meselesi birçok farklı ama aynı zamanda da iç içe geçen bakış açıları ve eleştiri yöntemlerini de çalışmaya davet ediyor. Tez danışmanım Halim Kara hocamın öneri ve eleştirileri doğrultusunda aslında bu yöntemle edebiyat tarihini yeniden düşünmek benim için son derece verimli oldu. Buradan Halim Kara hocama da hem teşekkür edip hem selamlarımı göndereyim. Şimdi performans ve teatrallik deyince de anmamız gereken yine bir hocam. Ben buradan okuyorum, onu da bir bölümünde bu performans, teatrallik ve bunun edebiyatla ilişkisini çok güzel anlatan hocam Esra Dicle'ye selam ve teşekkürler. Onun da belirttiği gibi bu kavramlarla edebiyat metinlerine baktığımızda çok geniş imkanlara sahip oluyoruz. Benim tezde yapmaya çalıştığım bunlardan sadece bir tanesi. Biraz yine somutlaştırmaya çalışayım. Seçilen eleştiri yöntemi tezde nasıl bir fayda sağladı? Ondan söz etmeye çalışayım. Romanlardaki balo ve benzeri eğlenceleri performans bağlamında incelemek romanlar arasındaki ilişkileri görmemize yardımcı oldu öncelikle. İlk bakışta birbirinden çok farklı gibi duran bu 12 roman sadece benzer eğlence sahnelerini olay örgüsüne dahil ettiği için benziyor demiyoruz. Söz konusu sahneler, bu sahnelerde performansları araçsallaştırma biçimleri, romanların belki bilinçli, belki bilinçsiz olarak birbiriyle diyalog içinde olduğunu gösteriyor. Ve bu sahneler belli bir tarih yazımına da aracılık ediyor. Güncel politikanın insanların hayatlarını nasıl etkilediğini dolaylı ya da dolaysız olarak romanlarda görmek mümkün. Çünkü bu sahneler, bu balolar, davetler toplumun sosyoekonomik yapısına, bu yapının meydana gelmesinde siyasal iktidarın rolüne dair göstergeler içeriyor. Ayrıca Cumhuriyet dönemi romanında modern birey ve toplum olma çabasının sonuçlarıyla yüzleşme ve ne olursa olsun modernleşmeden ümit kesmeme eğilimi olduğu açığa çıkıyor. Tabii bu sonuçlar böyle uzayıp gider. Dolayısıyla mevcut çalışmaların daha nicelerine kapı açabileceğini söyleyerek bitireyim sözümü. Mesela yani Cumhuriyet öncesindeki balo ve davetlere de benzer bir perspektiften bakılabilir. Bu 12 roman dışında neler var diye sorup bir tarama ve tasnif işine girişilebilir. Bu 12 yazardan tek bir tanesinin külliyatına odaklanılabilir. Veyahut romanlardaki gayrimüslim temsillerine bakmak, modernlik deneyiminin performanslar aracılığıyla kamusal kimlik inşasını bir başka yönüne ışık tutabilir. Benzer bir şekilde romanların balo davet sahnelerinde insanların kıyafetleriyle bedenlerinin nasıl resmedildiği de bir araştırmanın konusu olabilir. İmkan çok.
Belki bir kısmını ya da belki hepsini sen yaparsın diye bitirelim istersen.
Hepsi mümkün değil ama belki bir iki tanesini deneyebilirim.
Tamam, bekliyoruz yeni çalışmaları o zaman.
Çok teşekkürler.
Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün ben buradan okuyorum da Sevgin Özer'le Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde hazırladığı Edebiyatta Performansların İzini Sürmek Cumhuriyet Dönemi romanında Balo ve Davetler başlıklı tezini konuştuk. Ben Hasan Turgut. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.